Sesli Dergi programından tekrar hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün size Genç Dergisi'nin Kasım 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. Genç Dergisi Sohbet Halkan Var mı kapağıyla çıkmış bu ay ve bunun üzerine kapak konusu olan yazıyı paylaşacağız. Sohbet üzerine de yazılar paylaşmış olacağız sizinle bugün Sesli Dergi programında. Evet, Sohbet Halkan Var mı başlığını taşıyor yazı. Fahri Sarrafoğlu imzasıyla aynı zamanda dosya konusu bu aktaracağımız yazı. Dünya cennet zevklerinin numuneleriyle dolu bir yer, buna inanıyoruz. Peki bunlar arasında cenneti en çok hatırlatanı ya da andıranı hangisidir acaba? Buna bizim tereddütsüz bir cevabımız var. Sohbet meclisleri, Allah için yapılan ve Allah için bir araya gelen dost ve kardeşlerin gönülleriyle kurdukları sohbet halkaları, biz öyle inanır ve biliriz ki dünyadaki cennet meclisleridir. Böyle bir halkası olan, buraya düzenli devam eden sadece dünyadaki cenneti bulmakla kalmaz, esas cennete ulaşmasını sağlayacak bir arınma, yücelme ve beraberliğe de erişmiş olur. O yüzden hayatının baharındaki kardeşlerimize bu sayımızda acilen bir sohbet halkasına katılmalarını öneriyoruz. Kapağımızda sorduğumuz bir sohbet halkan var mı sorusu sadece bir uyarı ya da hatırlatma değil, aynı zamanda bir çağrıdır. Dünyadaki cennete ve cennetin vizesine ermek isteyen, tez elden Allah için yapılan bir sohbet halkasında yerini alsın. Nasıl olacak diyenler, dosyamız sizin için hazırlandı. Buyurun. Karşılıklı konuşmak, arkadaşlık etmek, dost ve yoldaş olmak gibi anlamlara gelen sohbet, tasavvufta müritlerin eğitimi için başvurulan önemli yöntemlerden biridir. Bilindiği gibi ana hatlarıyla tasavvufi eğitim, sohbet, halvet, uzlet ve seyahat aşamalarından oluşmaktadır. Şeyhin yanında arkadaş ve dostlar arasında bir arada bulunmak suretiyle Mürşid-i Kamil'in ruhundaki kabiliyetlerin müritlere yansıması, bir bakıma kabiliyet aktarımı gerçekleştirmektedir. Sohbette hem sözlü eğitim, irşat ve tebliğ vardır, hem de hal eğitimi ve manevi yansıma, hatta şeyhin etkili nazarı söz konusudur. Peki günümüzde bu eğitim nasıl, sohbetle eğitme, sohbette gönüllere ulaşma mümkün oluyor mu? Özellikle günümüz gençliğinin gönlüne nasıl girebiliyoruz? Bu soruların cevabını üzülerek tek bir cümleyle verebiliyoruz. Gençlere ulaşamadığımız için sosyal medya sohbetin yerini alıyor. Alıyor da peki doldurabiliyor mu? Elbette kocaman bir hayır. Günümüzde sosyal medya giderek doyuma ulaşıyor ve ulaştıkça da yeni yeni arayışlar içerisine giriyor. Gençlerimiz mütedeyyin de olsa bu cazipliğe kapılarak kendilerini sosyal medyanın o debdebeliği çağrısına kulak vermeden edemiyor. Başlangıçta İslami hassasiyete dikkat ediliyor gibi görünülse de ilerleyen zamanlarda tavizler verilmeye başlanıyor. Peki neden gençlerimiz arayış içerisinde? Genel olarak baktığımız zaman bunun bir boşluktan olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Gençlerimiz tıpkı abartma olmasın, cami önüne konulan bir çocuk kadar sahipsiz. Aman efendim, o kadar vakıflarımız var, sivil toplum kuruluşlarımız var, gençlik merkezlerimiz var. Evet var, var ama aması şu, biz gençlerimizin gönlüne hitap etmeliyiz. İşte bunu tam olarak yaptığımız konusunda açıkçası emin değilim. Bütün bunlar var, gerçekten de çok güzel hizmetler yapılıyor, geziler düzenleniyor, kurslar, seminerler düzenleniyor ama iş gönül, yani kalp meselesine gelince orada işte yüzde giden arabanın aniden frene basması gibi kalıyoruz. Nedir bu kalp meselesi diyebilirsiniz ya da nasıl olacak? Kapatılmadan önceki tekkeler, öz haliyle tekkeler işte bunu yapıyordu. Yani kalp meselesine önem veriyordu, bunu da sohbetle yapıyordu. Düşünün, sadece İstanbul'da 300 tane, Fatih ilçesinde 32 tane tekke vardı ve bu tekkelerin görevi aynı zamanda her birey için ayrı ayrı kalbi eğitim vermekti. Birebir sohbetler yapılıyordu. Bir nevi insanlara danışmanlık veriliyordu. Tekkeler kapatıldı ama sohbetler hiçbir zaman kapatılmadı. Sohbet halkaları hep vardı ve inşallah hep var olacak. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin sohbetinde dile getirdiği bir husus vardır. Gençlerin kalbine önem verilmelidir. Onların iaşeleriyle uğraşmak elbette önemli, kalacak yerleri elbette önemli ama daha önemlisi de onların beynini, kalbini de doyurmak gerekiyor. İşte bu da sohbetle olacak. Sayın Merter, sohbetin günümüzde önemine dikkat çekerek sohbetlerin kişide bir inkişafı da beraberinde getirdiğini belirterek şöyle önemli açıklamayı yapıyor. Bir mürşidi kamilin sohbetlerine iştirak etmiş, ondan feyz almaya çalışan hiç kimse eli boş dönmez. Son senelerde yapılan tüm tahribata rağmen toplumumuzda hala hüküm süren bütün zarafet, edep, tevazu, hürmet, diğergamlık ve muhabbet gibi haller tasavvuftan bize intikal etmiş latif güzelliklerdir. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Habi Şentürk de günümüzde yüz yüze iletişim, toplu sohbetlerin önemine değiniyor ve insanların özellikle de gençlerin yalnızlığa itilmemesi için onlarla yakından ilgilenilmesi gerektiğine işaret ediyor. Terapist, psikolojik destek ihtiyacında olan kişilere profesyonel bir çerçeve içerisinde destek veren, aldıkları eğitimle terapi konusunda uzmanlaşmış kişilere denir. Terapinin verimli olabilmesi için terapist ve danışan arasında iyileştirici ittifak olarak tanımlanan ilişkinin gelişmesi ve korunması çok önemlidir. Bu ilişki samimi, anlayışlı ve güven verici bir ilişkidir ve danışanla terapistin birlikte koymuş oldukları hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur. Nitelikli bir terapi için terapistin işinin ehli olması kadar danışanıyla doğru bir ilişki kurabilmesi de önemlidir. İşte tasavvuf sohbetlerinde bu olgu hemen hemen birebir yaşanır. Hatta daha yüksek oranda etki verir. Yardımcı doçent doktor Mücahit Gültekin'in çok güzel bir tespiti var. Müslümanlar özellikle son 20 yıldan bu yana psikolojik açıdan hastalanabileceklerine inandırıldı. Hatta böylesi bir söylemde bulunmak bir gelişmişlik seviyesi olarak algılandı. Mesela hemen her gün şu tür söylemlerle karşılaştık. Psikolojik problemler de diğer hastalıklar gibidir. Nasıl ki midemiz ağrıyınca doktora gidiyorsak, depresyona girdiğimizde de doktora gitmeliyiz. Bunun batıl, yanlış bir kıyas olduğunu bir kenara bırakırsak, elbette bir Müslümanda problemler yaşayabilir. Bu normaldir. Ancak İslam bu zorluklara tahammül göstermemiz için bazı anahtar kavramlar ve bazı anahtar modeller sunar bize. Sabır, şükür, tevekkül ve imtihan gibi. Kısaca gençlerimiz manevi atmosferden uzak kaldığı için giderek daha çok içine kapanıyor ve bugün adına antidepresan denen ilaçlara doğru hızla bir kayış var. National Geographic dergisinde aktarılan rakamlara göre 1995 yılında Türkiye'de satılan antidepresan sayısı 6.816.200 kutuyken bu rakam 2010 yılında 34.158.082 kutuya yükselmiş. Bu rakamlara göre Türkiye halkının yarısı depresyon geçiriyor. Şimdi bunun en temel sebebi materyalist temele dayalı kurgulanan sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik hayat algısıdır. Bu satırların yazarının baba mesleği kuyumculuktur. Babamız kuyumculuk mesleğini icra ederken takılar zamanla rengi atar veya parlaklığını yitirirdi. İşte bunun için de elektroliz sistemi dediğimiz bir teknikle altınlar çeşitli kimyasalların olduğu bir suyun içine konur ve içerisine sadece 5 gram has altın atılırdı. Elektrik verildiği zaman su kaynamaya başlar ki bu da en fazla 1-2 dakika sürerdi. Bitince o suyun içinde bulunan ne varsa bakır, gümüş ve benzeri altına çevirirdi. İçinde bulunan takıyı yıkadığımızda o suyun içinde bulunan altın 8 ayar veya 14 ayar olsa bile pırıl pırıl parlar, sanki 22 ayar gibi dururdu. Neden az tutulurdu? 1-2 dakika gibi. Çünkü çok tutulursa o içine konan 5 gram altından daha çok altın alır da kendi üzerine onun için. Yaldızı yapan 5 gram altın kendinden bir şey kaybetmeden 5 kiloya yakın 8 ayar veya 14 ayar altını yaldızlama yapar. İşte sohbet meclisleri de bu şekilde bir elektroliz sistemi gibidir. Yani o meclise girenin ayarı ne olursa olsun eğitimi, yaşı, sosyal statüsü, sıkıntıları ve benzeri sohbeti yapan kişinin hali sohbete katılanlara geçer. Tıpkı o 5 gram has altın gibi. Sohbet meclisleri ya da sohbet halkaları insanı bu şekilde parlatır, cilalar, hatta ayarını yükseltir. 8 ayar geldiğimiz sohbette farkına varmadan 14 ayar, 18 ayar, hatta 22 ayar çıkarız. Merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun Aksaray'da bulunan saatçi Osman amcamızdan bize aktarılan bir sözünde dediği gibi, "Muhterem kardeşim, altının en iyisi 24 ayardır. Olmuşken biz de 24 ayar olalım." Demek ki sohbet halkaları bizi kişiliğimizi bulmayı, kendimizi tanımayı ve eksikliklerimizin düzeldiği yer olarak da görebiliriz. Merhum Musa Topbaş, Kudüs'e sırruhla ilk karşılaştığım bir sohbet anıydı. Üniversiteye ilk başladığım 1984 yılıydı. Kendisine sohbet evinin girişinde karşılamış, sohbet öncesi çok sevdiği kahvesini ikram etme imkanı bize lütfedilmişti ve çıkışta da uğurlamıştım. O esnada çıkışta bana cebinden bir kalem çıkarmış, hediye etmişti. Neydi beni kendisine cezbeden, o verdiği kalem mi? Hayır, kalemi verirken ayakta söylediği sözü çok önemliydi. Sohbet meclislerinde bir an bile bulunmak, hele hele mecliste hizmet etmek kişiyi gafletten kurtarır. Sohbete gelen her ne sıkıntısı varsa rahatlamış olarak çıkar. Müşkülü varsa halledilmiş olarak ferahlar. Evet, yıllar geçti, bu söz tıpkı o verdiği kalem gibi hala hatırımdadır. Ramazanoğlu Mahmut Sami Kudüs'e sırru nasıl sohbet yapardı diye araştırdığımızda şunları görüyoruz. Kur'an-ı Kerim daima önünde açık gibiydi. Anlattığı konuyla ilgili ayet-i kerimeler birbiri ardınca inci gibi dizilir, fakat o gün anlatılması gerekenler yalnızca 45 dakika içinde dürülür. O 45 dakikalık sohbetin bereketi orada olanlar için bir ömür boyu sürerdi. Bir insanın dinleme kabiliyeti bu kadardır der ve bu süreyi aşmamaya dikkat ederdi. Hazreti Ebu Bekir kumandanlara talimatında şöyle dermiş: "Uzun konuşursanız sonra söyledikleriniz önce söylediklerinizi unutturur. O takdirde önce söyledikleriniz boşa gider. Ölçü taşınca söylenenler tersine dönebilir. Sevgi biter, nefret başlar. Dinleyenleri buna mecbur etmemek lazımdır." Bundan tam 5 yıl önce değerli abimiz Doçent Doktor Lütfü Arslan kendisiyle yaptığımız bir röportajda gençlerin sahte dertlere değil gerçek dertlerle ilgilenmesi gerektiğine vurgu yaparak şöyle demişti: "Gençler kapitalist dünyanın moda, müzik ve biraz da cinsellik dışında nabzını nasıl tutacağını kestiremediği bir alanda yaşıyorlar. İşte muvakkaten yaşanan bu dönemi en az hasar ve azami verimle geçirmeleri gerekiyor ki ileride pişman olmasınlar. Bu noktada sohbet halkalarının oldukça önemli olduğuna bir kez daha dikkat çekerek sözlerimi bitirmek istiyorum." diyerek yazısını noktalıyor Fahri Sarrafoğlu değerli dinleyiciler. Genç Dergisi'nin Kasım 2015 sayısında yer alıyor yazı. Sohbet Halkan Var mı başlığıyla değerli dinleyiciler. Evet, aynı zamanda bu kapak konusuydu derginin. Şimdi bir başka yazıya geçeceğiz. Bu kez bir röportajı aktaracağız size. Lider Eğitim Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği Başkanı İdris Topçuoğlu'yla yapılan bir mülakat. Mehmet Sadık gerçekleştirmiş bu mülakatı. Şimdi onu paylaşalım. Gençliğin isteklerini, sorunlarını önemseyen, gençlere yönelik programlar hazırlayarak geleceğin öncü şahsiyetlerini yetiştiren bir kurum var. Lider Eğitim, Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği, sohbet halkaları ve gençlerin bu yöndeki eğilimleri üzerine derneğin başkanı İdris Topçuoğlu'yla konuştuk. Günümüzde gençleri kendine çekecek ortamlar müsbet veya menfi anlamda çeşitlilik gösteriyor ve bu durum çoğu zaman gençlerin geleceğini direkt etkiliyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nasıl? İnsan çevresinden ibarettir derler. Bu sözün haklılık payı yüksek. Hepimiz esasında çocukluğumuzdan itibaren bulunduğumuz ortamların ürünüyüz. Bunun için biz çocuk ve gençlerimizin yetişmesinde çevre ve dolayısıyla arkadaş ortamının önemine inanıyoruz. Sadece söyleyecek sözünüzün olması yetmiyor. O sözdeki mananın yaşanabileceği, korunabileceği ortamları da tesis etmeniz gerekiyor. Gençlerimizin özellikle okul harici vakitlerde sosyalleşmelerine, kültür, sanat ve spor faaliyetleri yapabilmelerine olanak sağlayacak mekanlara ihtiyaç var. Gençlerimiz kafeteryalarda yetişiyor maalesef. Kafeteryaların, hepsini kastetmiyorum tabii, farklı bir kültürü ve ortamı var. Buralardaki ilişkiler, kurulan çevreler gençlerimize ne katıyor diye düşünmek gerekiyor. Mahallelerde, okul çevrelerinde kültürü, sanatı, karakter gelişimini, sosyal faaliyetleri, spor faaliyetlerini, gönüllülük çalışmalarını hedefleyen cazibe merkezi olabilecek estetik bir kaygıyla dizayn edilmiş mekanların ülkemize kazandırılması lazım. Buralarda daha nitelikli ortamlar oluşabilir diye düşünüyorum ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarına ciddi sorumluluklar düşüyor. Lider eğitim kapsamında gerçekleşen programlarda genel hava nasıl oluyor? Mesela ciddi ve hiyerarşik bir ortam mı, yoksa samimi ve planlı bir anlayış mı hakim? Birlikte olduğumuz arkadaşlarımıza, gençlerimize bir değer katmayı önemsiyoruz. Yani bizimle yürüyen bir insanın zaman içerisinde önce karakter ve tabii ki kariyer noktasında bir kazanımı olması lazım. Aksi takdirde birlikteliğimizin bir faydası ve manası olmayacağını düşünüyoruz. Tabii bir kazanım elde edilebilmesi için de iki tarafın bir gayret içerisinde olması gerekiyor. Bunun için yapılan faaliyetlerin bir ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Biz kullandığımız zaman sağlık ve ekonomik imkanların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her geçen gün bizim için çok kıymetli. Bunun için de çalışmalarımızda bir planlamanın olmasını da önemsiyoruz ve planlı olmaya dikkat ediyoruz. Ama tüm bunlarla birlikte genç kardeşlerimizle samimi, içten ve onların içerisinde bulunduğu gençlik hallerini de dikkate alan bir atmosferde birlikteliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Sohbet grupları ve diğer programlara gençleri davet ederken ne gibi ifadeler, yöntemler kullanıyorsunuz? Modern iletişim vasıtalarını kullanmaya gayret ediyoruz. Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden faaliyetlerimizi pek çok gencimize duyurabiliyoruz. Mesela yaz programlarımızın neredeyse tamamında internet ortamı üzerinden müracaatlarımızı aldık. Ayrıca müşteri memnuniyeti en önemli tanıtım yöntemidir. Bu noktada da programlarımız memnun kalan katılımcılarımızın çevrelerindeki insanları haberdar etmeleriyle geniş bir zeminde tanınma imkanı buluyor. Söylemlerimize de dikkat ediyoruz. Gençlerin katılmak isteyecekleri, ben bu programda olmalıyım diyecekleri ifadelerle programlarımızı tanıtıyoruz. Mesela Tarihe Dokun Çanakkale Kampı, Deha Değer Halkaları, Şahsiyet Akademi, Fatihan Akademi, Parlayan Yıldızlar gibi isimler kullanıyoruz. Bu isimleri seçerken hem cazibe oluşturması hem de ismin içerisinde anlam yüklü olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü biz ismin müsemmayı çektiğine inanıyoruz. Yani bir faaliyete verdiğiniz ismin o işin neticesini belirleyebilme gücü olduğu anlamına geliyor bu ifade. Onun için bu hususa dikkat etmeye çalışıyoruz. Sizce manevi ortamlar ve gençlere yönelik yetiştirici program hazırlayan kurumlar, insanlarla gençler arasında daha sıcak bir ilişki nasıl kurabilir? Biz gençlerin sosyal sorumluluk konusunda daha bilinçli ve faal hale getirilmesinin bu noktada faydalı olacağına inanıyoruz. Mesela yetimlerle ilgili çalışmalarda kendinden yaşça küçük öğrencilerin karakter eğitimi ya da okul derslerinde yardımcı olmak gibi faaliyetlerde, fakir ailelere yönelik yardım ulaştırmak gibi çalışmalarda gönüllü olarak yer alan veya bizzat organize eden bir gençlik toplumla daha barışık olacaktır. Soma'daki elim hadise gerçekleştiğinde bir grup üniversite öğrencisinin yaz döneminde Soma'ya gidip bölgedeki çocuklara motivasyon amaçlı faaliyetler yaptığını duymuştum. Bu tarz çalışmaların gençlerimizi hayatla, insanımızla daha iyi buluşturacağına inanıyorum. Evet değerli gençler, Lider Eğitim Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği Başkanı İdris Topçuoğlu'yla gerçekleştirilmiş olan ve Mehmet Sadık'ın gerçekleştirdiği bir mülakatı paylaştık sizinle. İnsanımıza mesuliyet hissi verilmeli başlığını taşıyordu. Bu mülakat, gençliğin isteklerini, sorunlarını önemseyen, gençlere yönelik programlar hazırlayarak geleceğin öncü şahsiyetlerini yetiştiren bir kurum var. Lider Eğitim Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği, sohbet halkaları ve gençlerin bu yöndeki eğilimleri üzerine derneğin başkanı İdris Topçuoğlu'yla konuştuk deniliyordu yazının başında giriş ifadelerinde ve böylelikle bu mülakatı da sizinle paylaşmış olduk. Evet bugün Genç Dergisi'nin Kasım 2015 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yarın tekrar Sesli Dergi'de buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.